Tartışmaya hoş geldiniz. Bugün yapay zekanın oldukça heyecan verici bir alanının mercek altına alıyoruz. Büyük dil modelleri, yani BDM olarak da bildiğimiz bu sistemler nasıl oluyor da sadece metin yazan programlar olmaktan çıkıp kendi başlarına karar alabilen, plan yapabilen ve çeşitli görevleri yerine getirebilen otonom araçlara, yani agentlara dönüşüyor.
Evet, bu dönüşüm gerçekten hani baş döndürücü. Bu yeni nesil yapay zeka aracıları, örneğin internette araştırma yapabiliyorlar, bir hesap makinesi gibi araçları kullanabiliyorlar, öğrendiklerini hatırlayıp yeri geldiğinde kullanabiliyorlar ve belki de en önemlisi, yani hatalarından ders çıkarıp daha iyi hale gelebiliyorlar.
İşte tam bu noktada kilit bir teknoloji devreye giriyor. Pekiştirmeli öğrenme, yani kısaca PÖ. Bu yöntem temel olarak yapay zekanın deneme yanılma yoluyla yaptığı işlerde daha iyi olmayı öğrenmesini sağlıyor. Özellikle bu bahsettiğimiz gelişmiş aracıları eğitmeye odaklanan yaklaşıma da eylemsel pekiştirmeli öğrenme diyoruz.
Peki bugünkü tartışmamızın temel sorusu şu. Büyük dil modellerinin bu kadar gelişmiş, kendi kendine hareket edebilen yani eylemsel yetenekleri kazanması için pekiştirmeli öğrenme gerçekten şart mı? Olmazsa olmaz mı? Yoksa başka yöntemler de var mı? Mesela gözetimli ince ayar, hani supervised fine tuning, SFT diyoruz ya, modele doğru örnekler göstererek öğretme yöntemi veya modele doğru komutları, yani promptları vererek yönlendirme gibi yaklaşımlar da benzer sonuçlar verebilir mi? Hatta bazı durumlarda belki daha mı avantajlıdır? Tartışmamız da zaten bu konudaki güncel bir bilimsel derleme makalesine dayanıyor.
Ben bu tartışmada pekiştirmeli öğrenmenin bu dil modellerini gerçekten akıllı ve uyum sağlayabilen aracılara dönüştüren temel ve vazgeçilmez bir mekanizma olduğunu savunacağım.
Ben de pekiştirmeli öğrenmenin kuşkusuz önemli bir araç olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun tek yol olmadığını, gözetimli ince ayar gibi diğer yöntemlerin de çok değerli olduğunu ve PÖ'nün kendine has zorlukları ve riskleri olduğunu anlatmaya çalışacağım.
Benim temel iddiam şu, pekiştirmeli öğrenme bu dil modellerini basit komutları yerine getiren robotlardan ayıran şey aslında. PÖ sayesinde modeller sürekli değişen belirsiz durumlar karşısında kendi kararlarını verebilen, deneyimlerinden ders çıkarıp stratejilerini güncelleyebilen gerçek otonom aracılara dönüşüyor. Şimdi geleneksel PÖ yaklaşımları, mesela sıkça duyduğumuz insan geri bildiriminden pekiştirmeli öğrenme, yani RLHF, genelde modelin yazdığı metinlerin insan beklentilerine uygun olmasını sağlamak gibi daha tekil, tek adımlık hedeflere odaklanıyor. Ama bizim konuştuğumuz eylemsel PÖ ise çok daha karmaşık. Burada modelin bir hedefe ulaşmak için bir dizi adım atması gerekiyor ve çevresi hakkında her zaman tam bilgiye sahip değil. Yani kısmen gözlemlenebilir bir ortamda çalışıyor. Bu türden uzun soluklu ve belirsiz görevlerde PÖ gerçekten fark yaratıyor. Örneğin planlama yeteneğini ele alalım. En iyi sonuca götürecek eylem dizisini kendisi keşfedebiliyor. Bazı yöntemler PÖ'yü klasik arama algoritmalarına, mesela Monte Carlo ağaç aramasına rehberlik etmek için kullanırken, RAP veya LATS yaklaşımında olduğu gibi bazıları doğrudan aracının planlama politikasını, yani karar verme şeklini PÖ ile geliştiriyor. Eto veya Voyager gibi yöntemler mesela. Araç kullanımı konusunda da PÖ, basit komutlarla yapılanın, hani React tekniği gibi, ötesine geçiyor. Modelin hangi aracı, diyelim bir internet tarayıcısını mı yoksa bir kod yorumlayıcısını mı, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair stratejik kararlar almasını sağlıyor. Tool arar gibi yaklaşımlar tam da bunu hedefliyor. Bu sabit kurallarla elde edilemeyecek bir esneklik demek değil mi? Hata toleransı da getiriyor. Hafıza konusunda da benzer bir durum var. PI, aracının hangi bilgiyi saklaması, hangisini unutması ve ne zaman hatırlaması gerektiğini öğrenmesini sağlıyor. Memo Agent gibi çalışmalar bunu gösteriyor. Kısacası PÖ, bu modellere sadece bilgiyi işlemek değil, stratejik düşünmek ve hareket etmek yeteneği kazandırıyor. Bu da onları genel amaçlı yapay zeka aracıları olma yolunda ilerleten, bence temel unsur.
Anlıyorum argümanını. Ben ise konuya biraz daha farklı bir açıdan yaklaşıyorum. Pekiştirmeli öğrenmenin potansiyeli elbette büyük. Yani buna itirazım yok. Ancak onu bu aracıları geliştirmenin tek ve mutlak yolu olarak görmek bence doğru olmaz. Diğer yöntemler de azımsanmamalı. Ve PÖ'nün ciddi handikapları var, bunu da konuşmak lazım. Zaten incelediğimiz kaynak makalede BDM aracıları ve PÖ'nün aslında farklı araştırma yolları olarak geliştiğini belirtiyor. Yani birçok temel eylemsel yetenek PÖ hiç kullanılmadan da geliştirilebildi. Mesela araç kullanımı yeteneği, tool former gibi öncü çalışmalar PÖ kullanmadan sadece gözetimli ince ayar yani CFD yöntemiyle modele doğru API çağrılarını göstererek bu yeteneği kazandırdı. Yakın zamanda yapılan agent tuning gibi çalışmalar da yine CFD'nin bu konuda ne kadar etkili olabildiğini gösteriyor. Planlama konusunda da benzer bir durum var aslında. React gibi popüler yöntemler PÖ olmadan sadece modele akıllıca komutlar vererek yani prompting dediğimiz şeyle basit planlama ve eylem döngüleri oluşturmayı başardı. Peki PÖ'nün zorlukları neler? Birincisi eğitim süreci. Çok karmaşık ve pahalı olabiliyor. PÖ eğitimi genellikle SFT'ye kıyasla çok daha fazla veriye, daha uzun zamana ve tabii ki daha fazla bilgisayar gücüne ihtiyaç duyuyor. Özellikle bu devasa boyutlardaki modeller için bu ciddi bir engel. İkinci olarak, ödül fonksiyonu tasarımı çok kritik. Yani modele neyin iyi iş olduğunu nasıl öğreteceğiniz meselesi. PÖ'nün başarısı büyük ölçüde buna bağlı. Eğer ödülü yanlış tasarlarsanız, model hedefi gerçekleştirmek için hiç istemediğimiz, hatta zararlı yollar bulabilir. Buna literatürde ödül hakleme, reward hacking deniyor. Hani şu meşhur örnek vardır ya, bir temizlik robotuna topladığı toz miktarına göre ödül verirseniz, daha fazla ödül almak için etrafa önce toz döküp sonra onu toplamayı öğrenebilir. İşte böyle riskler var. Üçüncüsü de güvenilirlik meselesi. PÖ ile eğitilen modeller bazen aşırı özgüvenli olabiliyor veya kullanıcıyı memnun etmek adına yanlış olduğunu bilse bile onaylayıcı cevaplar verme eğilimi gösterebiliyor. Buna da yaltaklanma ya da psychofancy deniyor. Diğer taraftan SFT'nin de avantajları var tabii. Özellikle hedef davranışın net olduğu durumlarda SFT daha basit, daha hızlı ve sonuçları daha öngörülebilir olabiliyor. Veri toplamak ve modeli eğitmek genelde daha kolay. Sonuç olarak evet, PÖ'ye güçlü bir araç ama onu vazgeçilmez ilan etmek, SFT gibi diğer yöntemlerin başarısını ve PO'nun kendi zorluklarını, risklerini görmezden gelmek olur. Bence en iyi yol duruma göre bu yöntemleri belki de bir arada kullanmak.
Planlama konusuna dönersek, PO'nun getirdiği uyarlanabilirlik bence göz ardı edilemez. PO, planlamayı katı kuralları takip etmekten çıkarıp, deneyime dayalı dinamik bir öğrenme sürecine dönüştürüyor. Bu ne demek? Model beklenmedik bir durumla karşılaştığında, diyelim ki internet bağlantısı kesildi veya kullandığı araç hata verdi, planla anında duruma göre ayarlayabiliyor. Uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için stratejisini değiştirebiliyor. Bahsettiğim RAP, ETO gibi yöntemler tam da PÖ'nün bu esnekliği nasıl sağladığını gösteriyor. PÖ olmadan, örneğin sadece komutlarla veya SFT ile öğretilen planlama yetenekleri genellikle daha kırılgan oluyor. Yani beklenmedik bir engelle karşılaştıklarında kolayca çökebiliyorlar.
Bu noktayı anlıyorum ama şöyle bir açıdan bakalım. Her görev bu kadar dinamik uyarlanabilirlik gerektiriyor mu? Yani basit, adımları belli planlama işleri için PÖ'nün getirdiği bu ek karmaşıklığa ve maliyete gerçekten değer mi? İyi tasarlanmış bir komut istemi veya SFT ile öğretilmiş basit bir plan şablonu çoğu zaman yeterli olabilir sanki. PÖ'nün sağladığı esneklik cazip görünse de bunun bir bedeli var. Daha uzun eğitim süreleri, daha fazla veri ihtiyacı ve hatta bazen modelin kararsız davranışlar sergileme riski. Yani modelin ne yapacağı çok da belli olmayabiliyor. PÖ'nün planlama yeteneğini tamamen modelin doğal bir parçası haline getirme hedefi de yani bunu içselleştirmesi hala araştırılıyor. Yani henüz tam başarılmış bir şey değil. Belki de PÖ burada bir lüks, her zaman bir zorunluluk değil.
Sadece şu aracı kullan demeyi değil, aynı zamanda neden bu aracı seçmesi gerektiğini, ne zaman kullanması gerektiğini ve belki de en önemlisi hangi araçları hangi sırayla birlikte kullanması gerektiğini öğretiyor. Düşünün, karmaşık bir araştırma görevi var. Modelin hem internette arama yapması, hem bulduğu bilgileri analiz etmesi, belki bir kod çalıştırıp sonuçları değerlendirmesi gerekiyor. İşte bu tür çok adımlı, farklı araçların koordinasyonunu gerektiren işlerde Pönn'ün öğrettiği o stratejik karar verme yeteneği öne çıkıyor. Tool-RL, OTC, PO gibi deneysel yaklaşımlar ve hatta piyasadaki bazı gelişmiş modeller, OpenAI'nin O3'ü veya kiminin K2'si gibi Pönn'ün bu derinliği sağlama potansiyelini gösteriyor. Sadece SFT ile bu kadar dinamik ve duruma özel karar verebilen bir yapı kurmak bence çok zor.
Güçlü bir argüman kabul ediyorum, fakat şu yönünü de düşünmek gerekmez mi? Araç kullanım senaryolarının çoğu aslında oldukça basit olabiliyor. İnternette şunu ara, bu kodu çalıştır gibi temel komutları gözetimli ince ayar yani SFT ile öğretmek hem daha kolay hem de daha verimli olabiliyor. Agent Tuning gibi çalışmalar bunu gösteriyor zaten. PO'nun getirdiği ek karmaşıklık her zaman gerekli mi? Özellikle uzun süren görevlerde, hani hangi adımın asıl başarıya katkı sağladığını belirleyip onu ödüllendirmek çok zorlaşıyor. Buna teknik olarak zamansal kredi ataması sorunu, temporal credit assignment deniyor. Yani en başta yaptığı doğru bir araç seçimi mi sonuca götürdü, yoksa sondan bir önceki adımı mı? Bunu ayırt etmek PO için bile zor olabiliyor. Belki de basit görevler için SFT, daha karmaşık ve stratejik düşünme gerektiren durumlar için ise PO daha mantıklıdır. Bu durumda PO vazgeçilmez olmaktan çıkıp duruma göre en uygun araç haline gelir. Yani mutlak bir gereklilik değil.
Hafıza ve kendini geliştirme yetenekleri de geldiğimizde ise PO'nun dönüştürücü etkisi daha da netleşiyor bence. PO, hafızayı sadece bilgilerin depolandığı statik bir yer olmaktan çıkarıyor. Modelin aktif olarak yönettiği, yani neyi saklayıp neyi sileceğini, hangi bilgiyi ne zaman geri çağıracağına karar verdiği dinamik bir yapıya dönüştürüyor. MemAgent gibi çalışmalar bu yönde ilerliyor. Kendini geliştirme yeteneği de PO ile bambaşka bir boyuta taşınıyor. Sadece çıktısını eleştirip düzeltmekten, ki bu PO olmadan da kısmen yapılabiliyor doğru, öteye geçiyor. Modelin kendi iç yapısını, yani parametrelerini güncelleyerek kalıcı olarak öğrenmesini ve iyileşmesini sağlıyor. No Self Sweet RL gibi yaklaşımlar var bu konuda. Hatta bazı çok ileri araştırmalar, mesela Absolute Zero veya Sirius gibi, modelin kendi kendine yeni görevler üreterek sürekli öğrenmesini hedefliyor. İşte bu derinlemesine adaptasyon ve öğrenme, PO'nun gerçekten fark yarattığı alanlar diye düşünüyorum.
Benim yaklaşımım yine biraz daha temkinli diyelim hafıza konusunda. PO'yu kullanmayan ama çok yaygınlaşan erişim destekli üretim, yani RAG dediğimiz Retrieval Augmented Generation yöntemler var. Bunlar modelin ihtiyaç duyduğu bilgiyi dış kaynaklardan anlık olarak çekmesini sağlayarak hafıza sorununa gayet pratik çözümler sunuyor. Kendi hatalarını fark edip düzeltme konusunda da evet, reflection veya self-refine gibi yöntemler var. Modele kendi çıktılarını eleştirtip yeniden yazdırma yoluyla PO olmadan da önemli iyileşmeler sağlıyorlar. PO bu mekanizmaları belki daha da güçlendirebilir, evet katılıyorum. Ama bu yetenekler temelden PO'ya mı bağımlı, yoksa PO sadece mevcutları biraz daha mı iyileştiriyor? Yani kozmetik bir iyileştirme mi sağlıyor? Özellikle bilgi grafikleri gibi daha yapılandırılmış hafıza sistemleriyle PO'nun entegrasyonu henüz çok başlangıç aşamasında. Bu nedenle PO'nun buradaki rolü belki de dönüştürücüden çok iyileştirici olarak tanımlanabilir. Yani var olanı daha iyi hale getiriyor ama temelden yeni bir şey yaratmıyor olabilir her durumda.
Peki ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik konusuna gelirsek, orada durum PO'nun lehine olabilir gibi görünüyor. Doğru uygulandığında PO, ajanların daha güvenilir olmasına katkı sağlayabilir. Örneğin sadece nihai sonuca değil, hedefe ulaşırken izlenen sürece de ödül veren yaklaşımlar, hani süreç tabanlı ödüller, process-based rewards diyoruz, kullanılarak modellerin olmayan şeyleri uydurma, yani halüsinasyon görme eğilimi azaltılabiliyor. Ayrıca ProRL gibi ölçeklendirme üzerine yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. PO eğitimine ne kadar yatırım yaparsanız, yani daha fazla eğitim süresi ve hesaplama gücü harcarsanız, modelin akıl yürütme yeteneği de o kadar artıyor. Bu da PO'nun sadece anlık performans artışı sağlamadığını, aynı zamanda daha yetenekli modeller geliştirmek için ölçeklenebilir bir yol sunduğunu gösteriyor bence. Uzun vadeli bir yatırım gibi.
Kusura bakma ama bu görüşe katılmakta zorlanıyorum. Nedenini açıklayayım. PÖP'ün kendisi de ciddi güvenilirlik riskleri barındırıyor. Kaynak makalede de açıkça belirtildiği gibi bölüm 6.1'de halüsinasyon, yaltaklanma gibi sorunlar PÖP'le daha da kötüleşebilir. Hatta güvenlik açıkları yaratabilir. Neden? Çünkü model ödülü maksimize etmenin en kolay yolunu ararken bizim beklemediğimiz veya istemediğimiz davranışlar sergileyebilir. Yine o meşhur ödül hackleme sorunu. Yani kestirme yollar arıyor ve bu yollar tehlikeli olabiliyor. Ayrıca PÖP'ün ölçeklendirilmesi SFT'ye göre çok daha zor ve maliyetli. Bunu tekrar vurgulamak lazım. Bölüm 6.2'de de değiniliyor. Daha fazla veri, daha karmaşık altyapılar, çok daha uzun eğitim süreleri gerektiriyor. Dolayısıyla PÖP'ün potansiyel faydaları bu yüksek maliyetler ve az önce saydığım ciddi risklerle birlikte düşünülmeli. SFT birçok durumda daha güvenli, sonuçları daha tahmin edilebilir ve ölçeklendirmesi daha kolay bir başlangıç noktası olabilir. Yani PON'un potansiyel getirileri kadar götürülerini de masaya yatırmak zorundayız, değil mi?
Özetle, benim duruşum net. Pekiştirmeli öğrenme, büyük dil modellerini statik metin üreticilerinden çevreleriyle etkileşime girebilen, sürekli öğrenen ve dinamik olarak uyum sağlayabilen otonom araçlara dönüştüren anahtar teknolojidir. Planlama, araç kullanımı, hafıza yönetimi ve kendini geliştirme gibi olmazsa olmaz yetenekleri, basit kural takibinin ötesine taşıyarak gerçek anlamda stratejik adaptasyon seviyesine çıkarır. Elbette zorlukları ve maliyetleri var, bunu inkar etmiyorum. Ancak gelecekte görmeyi umduğumuz genel amaçlı yapay zeka aracıları, büyük ölçüde PÖ'nün sağladığı bu esneklik ve öğrenme yeteneği üzerine kurulacaktır. PÖ, bu dönüşümün tam merkezindedir.
Toparlayacak olursam, pekiştirmeli öğrenme BDM aracıları için şüphesiz çok kıymetli bir yöntem, buna şüphe yok. Ancak onu tek, mutlak veya vazgeçilmez çözüm olarak görmek bence eksik bir bakış açısı olur. Gözetimli ince ayar, yani SFT ve akıllı komut isteme tasarımı gibi diğer yaklaşımlar, belirli görevler veya yetenekler için hala çok geçerli. Hatta bazen daha verimli, daha basit ve daha güvenilir alternatifler sunabiliyorlar. PÖ'nün eğitimindeki karmaşıklık, yüksek maliyeti ve ödül hackleme, yaltaklanma gibi potansiyel riskleri sağladığı faydalarla birlikte dikkatle tartılmalı. PÖ'yü vazgeçilmez ilan etmek yerine, onu BDM'leri daha yetenekli aracılara dönüştürmek için kullandığımız güçlü araçlardan sadece biri olarak görmek, hem daha gerçekçi hem de daha dengeli bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum.
Bugün pekiştirmeli öğrenmenin büyük dil modellerinin otonom aracılara dönüşümündeki rolünü farklı bakış açılarıyla ele aldık. PÖ'nün bu alandaki dönüştürücü gücünü öne çıkaran görüş, ile alternatif yöntemlerin değerini ve PÖ'nün kendi zorluklarını vurgulayan karşı görüşü tartıştık.
Evet, bu alan gerçekten baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve hem dayandığımız kaynak materyalde hem de genel olarak bu konuda keşfedilecek, tartışılacak daha çok şey olduğu kesin. Umarız bu sohbetimiz konuya farklı açılardan bakmanıza ve kendi değerlendirmenizi yapmanıza yardımcı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.